Mopushane Çeşmesi, 4. Ayrım, sayfa 49. Çoban Mustafa, Bağlumlu Ahmet ve Balcı Baba bir kan davası yüzünden ve taammüden adam öldürme suçundan ağır ceza mahkemesi kararı ile türlü cezalara çarptırılmışlardı. Mahkeme Balcı Baba'ya idam, Bağlumlu'ya 30 yıl, Çoban'a da 7,5 yıl ağır ceza hapsi vermişti. Üçünün dosyası Yargıtay'a gönderildiği vakit Bağlumlu ile Çoban mapushane içinde Laz Rıfat'ı öldürerek yeni bir suç işlediler. Bu ikinci suç yüzünden Bağlumlu ile Çoban da ölüm cezasına çarptırılınca üç suç ortağının cezaları bir hizaya geldi. Dosyaları da birbirine bağlandı. Balcı Baba çok açık kalpli, çok cömert, gözü tok bir köy ağasıydı. 50 yaşlarında vardı. Ucu kehribarlı uzun çubuğunu eline alıp kafasına kocaman, siyah, kıvırcık bir kalpak geçirerek koğuşun orta yerine bir kuruluşu vardı ki uzaktan bakanlar onun bu şanlı görüntüsü karşısında ister istemez saygı duyarlardı. 120 okkalık bir vücudu, Köroğlu'na benzer bir hali vardı. Mapushaneye düştükten sonra elini eteğini dünya işlerinden çekmiş, kendini namaza niyaza vermişti. Hele her geçen günün kendisine korkunç bir sehpa töreni hazırladığını düşündükçe büsbütün dindar olmuştu. Mapushanede onun da hasımları vardı. Buna karşılık onun da adamları, gözü pek, atılgan, sadık ecirleri vardı. Köyden heybelerle gelen bulgur, fasulye, yoğurt, bazlama, tavuk gibi yiyecekler onlarla beraber yenir, cigaralar, kahveler beraber içilir, onlar sürekli kayrılırdı. Ama onların görevleri de az buz şey değildi. Hele kendi koğuşlarında bir kıyamet kopmaya görsün. Bıçaklar çekildiği gibi saldırıya geçilir. Balcıyı korumak için gözüpekliğin en akla sığmazına bile seve seve katlanılırdı. Balcı babalarını korumayı, onun kılına toz kondurmamayı görevlerinin en kutsalı sayarlardı. Ama kanun kendi ağalarını ölüme çarptırmıştı. Gecelerden bir gece nasıl olsa ikinci münferidin demir kapıları şangır şangır açılacak, tanıdık bir ses "Gel bakalım Balcı Baba" diye seslenecekti. O vakit bu canları kadar sevdikleri, uğrunda seve seve ölmeye hazır oldukları ağalarını hiç ses çıkarmadan jandarmanın eline verecekler ve "Alınız ağamızı güle güle ipe çekiniz mi?" diyeceklerdi. Erkeklik bu kadar mı ölmüştü? Ama bu mümkün değildi. Balcı Baba'nın hala kursaklarında duran hakkı ne olacaktı? Kanun katıdır ama kanundur. Onlar bunu biliyorlar, anlıyorlardı. Ama ağlarını göz göre göre ölümün kucağına atamıyorlardı. Öyleyse yapılacak iş kolaydı. Balcıyı ucuza satmamak gerekiyordu. 8-10 kurban almadan onu vermeyeceklerdi. Hükümetle kanunla başa çıkılmayacağını akıl erdiriyorlardı. Ama bu inanç, bu insanca bağlılık duygusu yok mu? Ölüm bundan daha yumuşak, daha uyumsar geliyordu. Hep beraber öleceğiz diyorlardı. Bağlumlu Ahmet'le Çoban'ın dosyaları Balcı Baba'nınki ile beraber Yargıtay'a gittiği vakit bıçaklar da hazırlanmıştı. Gündüzleri Balcı odasından hiç dışarı çıkmaz, namaz kılar, dua ederdi. Kapısında da adamlarından 2-3 tanesi bir teviye nöbet tutardı. Ağa namaz kılarken bıçağını hiç yanından ayırmazdı. Geceleri koğuş kapıları kapandıktan sonra münferidin koridorlarında bir aşağı bir yukarı dolaşırdı. Günde ancak bir saat uyuyabiliyordu. Günün öteki saatlerinde boğucu bir ölüm bekleyişi içinde cigaranın birini söndürmeden ötekini yakarak kulağı bir teviye çivili postalıların sesinde bekler dururdu. Kimi vakit ayak sesleri çoğalırsa namazı bozarak kendini savunmaya hazırlandığı olurdu. Zaten en büyük şanssızlığı öteki iki kişinin de bu dosyaya bağlanmış olmasıydı. Yargıtay belki de onların bu son cinayeti yüzünden hükme bir mühür basacak, bu arada Balcı da gürültüye gidecekti. Öte yandan Bağlumlu Ahmet'le Çoban Mustafa ölüm cezasını yiyince adam akıllı afallamışlardı. Hükümden sonra Yargıtay'a üst üste verdikleri dilekçelerde suçları olmadığını söylüyorlar, müdürün kendilerini kışkırttığını, Rifat'ı haklarsanız size hem ceza verdirmem hem de mapushanede sultanlar gibi rahat ettiririm dediğini öne sürüyorlardı. Bütün bunların hiçbirinden fayda çıkmadı ve sonunda ölüm çanlarının çaldığı o müthiş an gelip çattı. Yargıtay'dan sonra meclisin cumhurbaşkanının onayından geçen mahkumiyet kararı resmi gazetede yayınlanmış, sıra cezaların infazına gelmişti. Asılacak hükümlüleri gece yarısı genel koğuştaki hükümlülerin arasından alıp götürmek olağan değildi. Çünkü zaten böyle bir sonucu bekleyen hükümlü hiçbir umut kalmadığını görünce her çılgınlığa başvurabilirdi. Onun için hükmün yerine getirilmesinden birkaç gün önce asılacak hükümlünün yatağına ya bir bıçak saklanır ya da biraz esrar bırakılarak arkasından çarçabuk bir arama yapılırdı. Mopushanede bulundurulması suç olan bu şeyler ele geçince hükümlü ister istemez inzibati cezaya çarptırılır ve tek kişilik bir hücreye kapatılırdı. O her ne kadar vallahi haberim yok, düşmanlarım bana kötülük etmek için bunu yapmışlar derse de kimseye dinletemez. Böylece bir mahanayla öteki hükümlülerin yanından ayrılmış olurdu. Sonra da bir gece yattığı hücreden alınarak ölüm ağacına götürülürdü. Günlerden bir gün bu uydurma usulle Çoban Mustafa'nın yatağında bir şiş bulundu. Adamın yalvarıp yakarması fayda etmedi. Ceza hücresine kapatıldı. Bağlumlu'ya karşı da buna benzer bir mahana icat edildi. Ama Balcı bunları yutmadı. O bu tertiplerin ne demeye geldiğini anlıyordu. Zaten haberini de almıştı. Ne olacaksa o gece olacaktı. Balcı babayı yattığı odadan alıp ceza hücresine kapamak için hiçbir mahanaya başvurulmadı. Öyle olsa da ağa hazırlanmıştı. Koğuşların kapıları kapanıp akşamın karanlığı çökünce adamlarını çağırdı. Hepsiyle helallaştı. Onlar da ölmeden teslim olmayacaklarına yemin ettiler. O zaman Balcı akşam namazına durdu. Ama secdeye kapanamıyordu. Gözleri kapının aralığında, kulakları ayak seslerindeydi. Namazın bu çeşidini şimdiye kadar hiç kılmamıştı. Beklemenin bu türlüsü gerçekten pek zordu. Ölüm o kadar fazla bir şey değildi. Zor olan onun adım adım yaklaştığını elle tutarcasına duymaktı. Önündeki bakır sahan birkaç nefes çektikten sonra söndürülmüş cigara izmaritleriyle doluydu. Ayak sesleri, gürültüler, koşuşmalar kesildi. Öteki hükümlüler uyumuş olmalılardı. Ama Balcı, üzerine çeki taşı gibi abanan kuşkuyu bir türlü silkip atamıyordu. Bir aralık kalın köstekli saatini çıkarıp baktı. Gece yarısını 10 dakika geçiyordu. İkide bir tayfasından biri kapının aralığından başını uzatıyor, "Nasılsın babacığım?" diye hatır soruyordu. Hiçbir zaman hiçbir insanın kesin ölümü bunca sonuçsuz bir inadın huysuzluğu içinde beklediği olmamıştır. Ama onlar bekliyorlardı. Saat 1 oldu. Yine ses seda yok. Balcı kahvesini bardak bardak içiyordu. Bütün kulaklar kirişteydi. Saat 1'i 10 geçe ayak sesleri duyuldu. İkinci münferidin büyük demir kapısındaki kilide giren anahtarın tıkırtısından sonra kocaman kol demiri büyük bir gürültü ile açıldı. Balcı'nın nefesi durur gibi oldu. Adamlarından birisi oda kapısının ardına girerek kapıyı kendine siper etti. Ötekiler de dışarıda yaslanarak eller cepte gelenin kim olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Demir kapı gıcırtılarla açıldı. Taş duvarlarla çerçevelenen gece karanlığında bir insan hayali belirdi. Bu baş gardiyandı. Başını uzatıp şöyle bir içeri baktıktan sonra geri çekildi. Arkasından oldukça şık giyinmiş gençten bir adam eşiği geçip içeri girdi. ''Balcı babanın odası hangisi?'' diye sordu. Bu sözleri odasından işiten Balcı bembeyaz kesildi. Elini yastığın altına uzatarak pırıl pırıl bıçağını yakaladı. ''Bismillahirrahmanirrahim'' diyerek oturduğu yerden ayağa kalktı. Kapıdan içeri giren savcıydı. Ağır adımlarla ilerledi. Peşinden baş gardiyanla öteki gardiyanlar da geliyorlardı. Balcı'nın adamları yavaş yavaş yeni gelenlerin çevresini kuşatmaya başladılar. Ama şu en önde yürüyen adamın yüzünde pek öyle kötü bir anlatım yoktu. Balcı'nın oda kapısına gelince durdu. Ürkeklikle içeri baktı. Yüzü gülümsüyordu. Balcı, odanın köşesine çekilmiş, gözleri korkulacak kadar büyümüş, beklediği dramın en korkunç saniyelerini yaşıyordu. Savcı ellerini kapının kenarına dayadı. ''Merhaba Balcı baba'' dedi. Öteki bembeyaz kesilmişti. ''Merhaba, şöyle biraz uzak cana dur'' diye karşılık verdi. Savcı gecenin bu saatindeki ziyaretinin hem de bir niyete dayanan ziyaretinin Balcı'yı adam akıllı ürküttüğünü anlamıştı. Gülümseyerek odanın içine doğru 2 adım attı. Ama Balcı'nın hali pek hoşuna gitmedi. ''Balcı baba'' dedi. Ben nöbetçi savcıyım. Pek üzüntülü görüyorum seni. Halbuki sana iyi bir haber vermeye gelmiştim. Sağ ol, emme sokulma, fazla yanaşma. Savcı olduğu yere mıhlanmıştı. Balcı sağ kolunu arkasına almış, bıçağı da urbasının yenine gizlemişti. Yüzünün görünüşü pek beğenilir gibi değildi. Gece konuğu karşısındakine daha çok güven vermek için gülümseyerek, ''Şöyle biraz oturmama izin verir misin?'' dedi. ''Otur ya, uzak cana otur.'' ''Halbuki ben ne ummuştum biliyor musun? Senin ölüm cezanı Yargıtay 30 yıla çevirdi diye müjde verdiğim vakit, sen de keyfinden bana bir kahve ısmarlarsın diye düşünmüştüm.'' ''Eyvallah, sağ ol kardeşlik, uzak otur.'' Balcı'ya hayatını bağışlayan bu kocaman müjde onun üstünde hiçbir etki yapmadı. Bir kulağından girip öbür kulağından çıktı. İnanmıyordu, inanamazdı. Suç arkadaşlarının uydurma birer mahana ile götürülüp ayrı ayrı hücrelere kapatılmaları, sonra da baykuşların öttüğü bu saatte savcının kalkıp bir ölüm cezası hükümlüsünün odasına kahve içmeye gelmesi her şeyi açıkça gösteriyordu. Mahkumu tatlılıkla yola getirmenin, onaylamanın, aldatmanın bir takım yolları, biçimleri vardı. Savcı da balcı gibi gözü pek bir mapushane kurdunu kız kıvrak bağlayabilmek için bu kurnazlığa başvurmuş olabilirdi. Balcı bunları düşünebildiği için söylenenleri fazla umursamadı. Ama kendisine karşı düşmanca bir davranışa geçilmedikçe o da saldırmayacaktı. Zaten kapının dışında bekleyen gardiyanlar da balcının adamları tarafından kuşatıldıkları için fazla bir tehlike yok demekti. Eğer ansızın içeri dalıp üstüne atılacak olurlarsa ya Allah deyip yaradana sığınacaktı. Savcı tüylü battaniye ile örtülü yatağın bir kenarına ilişerek ''Gözün aydın dayı'' diye tekrarladı. ''Görüyorsun, Allah'tan umut kesmemek lazımmış. Yarın öbür günde bir af çıkar, torbanı heybeni toplar köyüne gidersin.'' Bu da olur inşallah. Haydi bakalım, sen şu kahveleri söyle, ben az şekerle içerim. Balcının gözleri umutla parladı. Besbelli bu söylenenler doğruydu. Bu adam yalan söylemiyordu. Sesi güven vericiydi. Kanun adına da olsa konuşması aldatmak için değildi. İçten yüze gülmeden uzak, erkekçe bir müjde. Balcının, ''Ülen Süleyman'' diye seslenmesiyle odaya 4 kişi geldi. Ağa duvardaki çiviye takılı kahve cezvesini göstererek ''Müddeyi Umum Bey'e çabucanek bir gayfe yapın'' diye gürledi. İçi biraz daha rahatlamıştı. Savcı sözlerinin içtenliğine onu daha çok inandırmak için durmadan gülüyor konuşuyordu. ''Herkesin nasibi ne ise onu alır ağam. Bak arkadaşlarını kurtarmak kabil olmadı. Ama onlar seninle beraber suç işledikleri için değil.'' Laz Rıfat'ı taammüden öldürdükleri için cezalarını çekecekler. Balcının hala elleri titriyor, yüreğini kaplayan inanamamazlık duygusu, ölümle yaşamın birleştiği bu çizgi üstünde kimi vakit şiddetleniyordu. Savcı sözüne devamla, ''Artık üzülmen, tasalanman için hiçbir sebep kalmadı, emin ol.'' dedi. Balcı korkulu bakışlarla onu süzüyor, ellerinin yüzünün en küçük bir kıpırdanışını bile gözden kaçırmıyordu. İnanır gibi olmuştu ama yine de temkini elden bırakmıyordu. Ne olur ne olmaz diyordu. Çabucak kahveler geldi ama balcı içmedi. Öteki de daha fazla odada kalmanın onu avutmayacağını anladığı için izin istedi, dışarı çıktı. Gardiyanlar da arkasından yürüyorlardı. Kanlı bir boğuşmaya hazırlanmış olan öteki hükümlülerde küçücük bir kımıldama yoktu. Hepsi donmuştu. Hele balcı, ölümün yavaş yavaş adım adım uzaklaştığını gördükçe, dünyaya yeniden gelir gibi anlatılmaz bir mutluluğun sarasına yakalanmışçasına titriyordu. Demek doğruydu, anlaşılıyordu. Demir kapı gürültülerle kapandığı vakit, balcının oda kapısı hala aralıktı. Kapının önünde duranlardan hiçbirinin içeri girmeye gücü yetmiyordu. Balcı, ''Kapıyı örseyeniz ülen!'' diye çıkıştı. Sonra ellerini havaya kaldırdı. Gözlerini tavanda bir noktaya çiviledi. Öylece kımıldamadan kaldı. Sanki taş kesilmişti. Bir süre bekledi. Sonra o koskoca, o dev vücut ağır ağır yatağın üzerine çöktü. Yüzünü yastığa kapadı. Anide boşanmış bir zemberek gibi omuzları sarsıla sarsıla hıçkırmaya başladı. Ölümün soğuk rüzgarı gelmiş, okşamış gitmişti. Yılların yosun tutmuş acılarını, kuşkularını, korkulu düşlerini bir anda darmadağın edip uzaklaşmıştı. Öte yandan çoban Mustafa ile bağlumlu Ahmet birkaç dakika sonraki sonlarından habersiz, taptaze umutların düşü içinde yaşıyorlardı. İlkin bağlumlunun hücresine birkaç jandarma girdi. Daha yataktan doğrulmasına meydan verilmeden elleri kıskıvrak bağlandı. Uykudan korku ile uyanmıştı ama burnunun dibine kadar gelen gerçeği görünce fazla telaşlanmadı. Oysa öbür hücrede yatan çoban, ellerini arkadan kelepçeledikleri vakit kendini yerlere atarak bağırıp çağırmaya, ağlamaya başladı. Her şeyin faydasız olduğunu bildiği halde direniyor, çırpınıyordu. Mapushane yanındaki meydanda kurulmuş dar ağacına sürüklenerek götürüldü. Orada beyaz gömlek giydirildi. Gömleğin üstüne de iri harflerle hüküm özetinin yazıldığı kağıt iğnelendi. Sehpa çepçevre jandarma kordonu altına alınmıştı. Dar ağacının yanı başında savcı, jandarma komutanı, ağır cezadan bir yargıç, mapushane müdürü, doktor ve öteki görevli memurlar yer almışlardı. Savcı hüküm özetini çabuk çabuk okudu. Bunu dinlerken çoban Mustafa gözlerini yummuş, yarı ölü bir halde kendi kollarından tutan jandarmaların üstüne yığılmıştı. Son isteğini sordukları vakit, "Son isteğim, son isteğim" diye bir iki kere ağlayarak tekrarladı. "Kabahatim yok. Allah rızası için yapmayın. Suçsuzum kardeşlerim. Kabahat Rifat'ta. Acıyın bana. Anama acıyın. Yaşasın Cumhuriyet. Mustafa Kemal Paşa. Beni aldattılar. Asıl suçlu Ahmet" diye söylendi. Ama yalvarıp yakarmanın faydasız olduğunu anlar bir hali vardı. Yarı baygın bir halde iskemlenin üstüne çıkartıldı. "Yapmayın Allah'ım, yapmayın ne olur" diye hala yalvarıyordu. İlmeğin boynuna nasıl geçirildiğini, altından iskemlenin nasıl çekildiğini belki de fark etmedi. Birkaç dakika aralıklı olarak debelendi. Sonra çırpınması biraz kesildi. Boynu adam akıllı uzadı. Ayakları içeriye doğru döndü. Bir iki kez daha debelendikten sonra hareketsiz kaldı. Bağlumlu Ahmet de ondan 500-600 metre uzakta başka bir meydana götürülmüştü. O çoban kadar telaşlanmadı. Hatta bir bakıma soğukkanlı davrandı denebilir. Yalnız onun ip üstünde çırpınarak can vermesi uzun sürdü. Cesetler sabahın erken saatlerine kadar iple asılı kaldı. İnsanlar günün aydınlık saatinde o yoldan gelip geçmeye başladıkları vakit mapushanenin dış avlusunda tavuklar gıdaklıyor, horozlar eşeleniyor, küçük mahalle çocukları da Sokoni Vakum'un çürümüş gaz tenekeleri üstünde dümbelek çalarak oyun oynuyorlardı. Güneş toprağı ısıtmaya başlamıştı. 4. ayrımın sonu.